SBS Türkçe ilesiniz.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz. İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 1 Nisan 2022 Cuma. Avustralya'da sonbaharın ikinci ayına girdik. SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Bugünkü programı Melbourne'deki stüdyolarımızdan canlı olarak gerçekleştiriyoruz. Bize göndereceğiniz mesajları hemen okuyabileceğiz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğaz adalı toplumların topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimizi dinleyeceksiniz. 21 Mayıs'tan önce federal seçimlerin yapılması gerekiyor. Bu da henüz açıklanmasa da 2 aydan daha az zaman olduğu anlamına geliyor. Özellikle yeni vatandaş olanların oy vermesi için kayıt yaptırmaları gerekecek. Nerede ve nasıl kaydolabileceğinizi incelediğimiz bir bölüm olacak birazdan. Programın ikinci yarısında her cuma olduğu gibi Yavuz Oğan'la Türkiye gündemi bölümümüz olacak. Bugün Yavuz Oğan'la Ukrayna'da barış için Türkiye'nin çabalarını konuşacağız.
Ankara'nın dışında da artık iki ülkeyi bir araya getirebilecek başka bir mekanizma da görünmüyor.
Programın sonuna doğru da spor bölümümüz olacak. Bugünkü haberlerde ve programlarda değinilen konularla ilgili bize SMS, yani kısa mesaj gönderebilirsiniz. Telefon numaramız 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar. Yayınımız İsmail Kayhan'ın sunacağı haber bülteniyle devam ediyor.
Avustralya, Ukrayna Devlet Başkanı'nın Avustralya'dan zırhlı araç göndermesi talebini kabul etti. İşçi Partisi lideri Anthony Albanese, yaşlı bakım sektörüne 2,5 milyar dolar yatırım sözü verdi. Türkiye'de seçim kanununda yapılan düzenlemeler mecliste kabul edilerek yasallaştı. İşçi Partisi lideri Anthony Albanese, yaşlı Avustralyalılara yönelik 2,5 milyar dolarlık yaşlı bakımı paketi açıkladı. Albanese, dün akşam parlamentoda yaptığı hükümetin bütçesine yanıt konuşmasında, seçimlerde büyük bir konu olacak çalışanların ücretlerinin artırılması konusuna da önemli vurgu yaptı. İşçi Partisi'nin yaşlı bakım paketi, her yaşlı bakım merkezinde günün 24 saati bir hemşire bulunması şartı getirilmesini, yaşlılara verilen yemek kalitesinin artırılması ve görevli sayısının yükseltilmesini de kapsıyor. İşçi Partisi lideri yaşlı bakım merkezlerinde çalışanların ücretlerinin artırılmasını da istedi.
Put simply, to put the care back into aged care. The global pandemic and a royal commission have confirmed what so many Australians already knew.
Albanese'nin konuşmasıyla meclis resmi olmasa da tatile girmiş oldu. Başbakan Scott Morrison'ın en geç gelecek hafta sonunda Mayıs ayında yapılacak seçim tarihini açıklaması gerekiyor. Albanese'nin bütçeye yanıt konuşmasından önce Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski de video yoluyla parlamentoya canlı bağlanarak milletvekilleri ve senatörlere hitap etti. Zelenski, Rusya'ya karşı verdikleri savaşta Avustralya'ya yardımlarından dolayı teşekkür etti ve Ballarat'ta üretilen Bushmaster adlı askeri zırhlı araçların Ukrayna'ya gönderilmesini istedi.
You have very good armed personal vehicles, Bushmaster, that could help Ukraine substantially and other pieces of equipment.
Başbakan Scott Morrison da Ukrayna'ya ilave 25 milyon dolarlık yardım yapılacağını açıkladı. Bu yardımla birlikte Avustralya'nın Ukrayna'ya yardımları 116 milyon dolara yükseldi. Bu sabah ABC'de konuşan Savunma Bakanı Peter Dutton, zırhlı araç konusunda istekleri açık olduklarını söyledi. Ardından Başbakan Morrison, Ukrayna'ya zırhlı araç gönderileceğini açıkladı. Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski geç saatlerde yaptığı açıklamada istihbarat servisinde iki üst düzey görevlinin işine son verildiğini açıkladı. Zelenski bu kişileri vatan haini olarak niteledi. Sel sular altında kalan Lizmore kentinde kaybolan kadının cesedi bulundu. 55 yaşındaki kadından salı gününden bu yana haber alınamıyordu. Güney New South Wales'te şiddetli rüzgar ve denizde aşırı kabarma bekleniyor. Eyaletin kuzeyinde sel sularının seviyesi düşmeye başladı. Northern Rivers ve Mid North Coast'ta 13 bölgede ilan edilen evlerinizi terk edin çağrısı geçerliliğini sürdürüyor. Bu bölgelerde 21 bin kişi yaşıyor. New South Wales acil hizmetlerinden Nicole Hogan şiddetli rüzgar konusunda halkı uyardı.
We do ask people to tie down their possessions if they are able to remove any loose items from their backyards.
Hogan, bahçelerdeki eşyaların uçabileceğini, ağaçların devrilebileceğini söyledi. Dün Victoria'da bir dağa düşen helikopterdeki 5 kişi hayatını kaybetti. Mount Disappointment'ta düşen helikopterdeki cesetlere ulaşıldı. Havacılık yetkilileri kazanın nedenini araştırıyor. Covid-19'un yeni omikron varyantı nedeniyle Avustralya'daki vaka sayıları artmaya devam ediyor. Yetkililer vaka sayılarının Nisan ayı ortasında zirveye çıkmasını, ardından inişe geçmesini bekliyor. Vaka sayıları salgının en kötü olduğu dönemdeki sayılara ulaştı ancak eyaletler sınırlamaları önemli ölçüde azalttı. Queensland'da virüs kapıp iyileşenler veya yakın temaslıları yeniden semptom gösterse bile artık 12 hafta süreyle izolasyona girmeyecek. Güney Avustralya'da ulaşım ve eğitim çalışanlarının eleman sıkıntısı nedeniyle aşı olma zorunluluğu kaldırıldı. Vaka sayıları rekor kırmasına rağmen Batı Avustralya'da mekanlara uygulanan metrekareye düşen kişi sayı sınırı da yumuşatıldı. Son 24 saatte New South Wales'te 25.494 COVID-19 vakası belirlendi. 2 kişi hayatını kaybetti. Victoria'da ise 10.424 vaka belirlendi. 6 kişi hayatını kaybetti. İngiltere Genelkurmay Başkanı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna Savaşı'nı hali hazırda kaybettiğini, Putin'in savaş öncesine göre daha zayıf durumda olduğunu öne sürdü. Batılı istihbarat servisleri, Putin'in yakın çevresinin savaş konusunda Putin'e artık güvenmediğini, Putin'in yalnız kaldığını ve bu nedenle Ukrayna'nın direnişini doğru hesaplayamadığını öne sürüyor. İngiltere Genelkurmay Başkanı Amiral Tony Radakin, bir düşünce kuruluşunun düzenlediği toplantıda yaptığı konuşmada, Putin'in sonuçları oldukça yıkıcı olan bir dizi kararının kendisine çok zarar verdiğini öne sürdü.
He has failed to recognize how deeply the notions of sovereignty, democracy and national identity have taken root in Ukraine. Like all authoritarians, he allowed himself to be misled as to his own strength.
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace da Ukrayna'nın müttefiklerinin bu ülkeye top mermisi, zırhlı araçlar dahil ekstra askeri malzeme gönderme konusunda anlaştığını kaydetti. Almanya, Vladimir Putin'in Rusya'dan gaz almak isteyen ülkelerin bedeli ruble olarak ödemesi şartını şantaj olarak değerlendirdi. Rusya, parayı Rus para birimi ruble ile ödemeyecek ülkelere gaz satışını durduracağını açıkladı. Karardan sonra Almanya'da acil durum planı aktif hale getirildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Putin'in kararını zam olarak niteledi ve benzin rezervlerinin istasyonlara dağıtılacağını, 6 ay için her gün 1 milyon varilin piyasaya sürüleceğini söyledi.
Our prices are rising because of Putin's action. There isn't enough supply. And the bottom line is, if we want lower gas prices, we need to have more oil supply right now.
Türkiye haberlerine geçiyoruz. Seçim kanununda yapılan düzenlemeler mecliste kabul edilerek yasallaştı. Yasayla seçim barajı %7'ye düştü. İttifakın aldığı oy toplamı ülke barajını geçtiği takdirde seçim çevrelerinde milletvekili hesabı ve dağıtımı ittifak içinde yer alan her partinin o seçim çevresinde almış olduğu oy sayısı dikkate alınarak yapılacak. Siyasi partilerin grup kurma şartı da aranmayacak. Yasayla Cumhurbaşkanı seçim yasaklarından muaf tutuldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın manda yoğurdu konusunda sarf ettiği sözlere tepkiler de sürüyor. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu şu yorumu yaptı.
Bugün iktidardakiler kendi lüks, şatafat ve kibirlerinin aleminde halkın ne çektiğini unutuyorlar.
İyi Parti lideri Meral Akşener ise şöyle konuştu.
Şifa formülleri anlatmayı bırak. Milleti nasıl doyuracaksın? Sen asıl onu anlat.
Cumhurbaşkanı gece yatmadan önce manda yoğurduna kestane balı katarak yediğini söylemişti. Erdoğan, bal üreticisi çiftçilerle konuşurken bu sözleri sarf ettiğini, çiftçilerin mutlu olduğunu kaydetti. Devlet geçiş garantili köprü tartışması da sürüyor. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun köprü yapan şirketlere geçiş garantisi verilmesi konusundaki eleştirileri üzerine Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun hesap bilmediğini ileri sürdü ve o vergi memuru ama ben ekonomistim. Aramızdaki fark bu dedi.
Böyle her yiğidin kârı değil. Bunun için bu alanda mürekkep yalamak lazım.
Kılıçdaroğlu şirketlere verilen geçiş garantisini eleştirdi. Kılıçdaroğlu Twitter'da sen ekonomist değil, olsan olsan beşli çetenin tahsildarı olursun. Halkın parasına göz dikmiş bir tahsildar paylaşımı yaptı. Ulaştırma Bakanı ise köprülerden geçen araba sayısı rakamına takılmaması gerektiğini söyledi.
Yavuz Sultan Selim'de eksik kalıyoruz. Burada da belli bir süre eksik kalacağız. Araca takılmayalım.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bazı Adalet ve Kalkınma Partili yöneticilerin asgari ücrete Temmuz ayında zam yapılacağı açıklamasını yalanladı.
Tarihimizin en yüksek asgari ücret artışını %50 artış gerçekleştirdik. Henüz daha 3. ayındayız. Bunu bugün tartışmayı anlamsız buluyorum. Olağanüstü şartlar ortaya çıkar vesaire o zaman düşünülebilir ama bugün gündemimizde böyle bir şey yok.
Şirketlerin itibarını korumaya yönelik yasa teklifi dün gece kabul edilen torba yasasından çıkarıldı. Tepki toplayan yasanın devletten en çok ihale alan şirketlerin beşli çete olarak tanımlanmasını önlemeye yönelik bir yasa olduğu ileri sürülüyordu. Yasanın bu ifadenin basında kullanılmasını yasaklamayı hedeflediği de ileri sürülüyordu. Beşli çete kavramı muhalefet liderleri ve basında yaygın olarak kullanılan bir kavram. Son 24 saatte Türkiye'de 14.336 COVID-19 vakası tespit edildi. 56 kişi hayatını kaybetti. Para durumu şöyle, 1 Avustralya doları 10 lira 98 kuruş, 74 Amerikan ve 67 Euro sentten işlem görüyor. Bugünkü hava durumunu veriyorum. Perth parçalı bulutlu 28, Adelaide güneşli 24, Melbourne parçalı bulutlu 20, Hobart hafif yağışlı 17, Canberra parçalı bulutlu 18, Sydney yağışlı ve rüzgarlı 20, Brisbane parçalı bulutlu 28 ve Darwin parçalı bulutlu 34 derece. SBS Türkçe Haber Bülteni'ni dinlediniz. Ben İsmail Kayhan. Yayınımızın geri kalan bölümünde Nejat Başar'la birlikte olacaksınız.
Sayın dinleyiciler, Haber Bülteni için arkadaşımız İsmail Kayhan'a teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Birazdan Avustralya'da seçimlerde oy vermek için ne yapmamız gerektiğini inceleyeceğiz. Sonra da gazeteci Yavuz Oğan'la Türkiye gündemine bakacağız. Bu arada hatırlatalım, Ramazan ayı yarın başlıyor. Bu akşam iftara kalkacak olanlar yarın bu yılın ilk orucunu tutacak. Müslüman dinleyicilerimizin Ramazan ayını kutlarız. Kadir gecesi de 29 Nisan'da, Ramazan bayramı da 1 Mayıs'ta başlayacak. Bugünkü haberlerde ve programlarda değinilen konularla ilgili bize SMS gönderebilirsiniz. SMS'ler gelmeye başladı bile. Telefon numaramız 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ayrıca kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman web sitemiz sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Radyo uygulamasından dinleyebilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yayınımıza devam etmeden önce bir mesaj var. Bu Scott Morrison, Başbakan Scott Morrison'dan Ramazan mesajı. Biraz önce mailimize düştü. Türkçe olarak yayınladığı mesajda şöyle diyor. En kutsal ay olan Ramazan'ı karşılarken tüm Müslüman Avustralyalıları kutlarım. Şükürler olsun ki bu yıl evinizde ve camilerde yine bir araya gelebiliyorsunuz. Bu oruç ve dua zamanında birlikte üstesinden geldiklerimiz için şükretmek doğrudur. Sevdiğimiz Avustralya, inançlarının gereğini yerine getiren, yan yana yaşayan ve her bireyin insanlık onuruna değer veren tüm inançların halkını kutlar. Bu gelenek ve öğretilerle güçlüğün karşısında bir kez daha ayakta kalmayı başardık. Birbirimizi desteklemeyi ve dua etmeyi sürdürüyoruz. İnancın toplumun ve ailenin önemini bize anımsatılmış bulunuyor. Ramazan boyunca İslam, merhametin, derin düşünmenin, fedakarlıkta bulunmanın ve direncin önemli bir mesajını paylaşıyor. Başbakan olarak zorlu geçen son 2 yıl boyunca birbirinizi güvenlikte tutmak amacıyla harcadığınız çabalarınız için minnettarım. Müslüman Avustralyalılar ve Müslüman toplumlar bir örnek oluşturdu ve salgınla mücadele mücadelede üzerinize düşeni yaptınız. Ulus olarak güç ve birlik içinde ilerledik. Geleceğe güven, cesaret ve iyimserlikle bakıyoruz. Bu kutsal Ramazan dönemi hepiniz için nimet dolu olsun. İnancınızın gücünde ve toplumunuzun sevincinde dinçleşin mesajını açıkladı. Türkçe olarak yayınladığı mesajda. Şimdi sizden gelen birkaç mesajı okumak istiyorum. Necdet Çimenli Bey'in mesajı şöyle. New South Wales'daki yağmurlar nedeniyle Auburn'da, Manav'da bir demet ıspanak 5 dolar oldu. Sağ olsun Morrison amcanın bütçeden emeklilere ayırdığı payla birkaç demet ıspanak alabiliriz demiş Necdet Bey. Ayrıca muhalefet lideri, İşçi Partisi lideri Anthony Albanese'nin dünkü bütçe açıklaması, bütçeye cevabına değinmiş. Bütçe için Albanese'nin konuşmasına cevap verirken adeta çırpınıyordu. Kuşlar gibi sanki partisinin sonunun geldiğini biliyor demiş Morrison için. Yeni şeyler umuzlu dinleyicimiz muhalefet lideri Türkiye'den bahsediyor. Kılıçdaroğlu mutfağında hamur açarak börekler, çörekler, tatlılarla beslenirken parmağındaki tek yüzükle günde 4 saat uyku uyuyan 20 saat milleti ve dünya barışı için çalışıp çaba gösteren Başkan Erdoğan'a beslenmesi için günde bir öğün, bir kase manda yoğurdu, birkaç hurma ve bir kaşık yulaf çok görülüyor. El insaf demiş bu dinleyicimiz. Mustafa Bey de Avustralya'da ilk defa petrolden vergi 2001 yılında alınmaya başlandı. Benzinin litresi 90 centti ve içinde 4 cent vergi vardı. 2018 yılına kadar petrole çok fazla vergi ödemedik aslında ama COVID-19 başladığında Avustralya'da benzin istasyonları çok fazla satış yapmamalarına rağmen fiyatlar yükseldi. Scott Morrison seçim yatırımı için zaten petrol fiyatlarını düşürecekti. Ukrayna ve Rusya savaşı fiyatları daha da yükseltti. Aslında 3 yıl öncesinden planlanmış ve seçim zamanı fiyatlar düşmüştü. Bugün benzinin litresi 1 dolar 70 sent demiş Mustafa Bey. Şimdi yayınımıza dönecek olursak, Avustralya'da 18 yaş üstü tüm vatandaşların oy vermesi zorunlu, ancak oy vermeden önce kaydolmak gerekiyor. Mayıs sonu düzenlenecek federal seçimler öncesinde daha önce oy vermediyseniz yapmanız gereken bazı şeyler var. Oy verip ülkenin geleceğini şekillendirmenizi kolaylaştıracak türlü kaynağa erişmek mümkün. 3 yılda bir düzenlenen Avustralya federal seçimleri tüm vatandaşlara ülkenin geleceğini şekillendirme fırsatı sunuyor. Oy vermek zorunlu, ancak öncesinde oy verme hakkınız olup olmadığını kontrol etmeniz gerekiyor. Avustralya Seçim Komisyonu sözcüsü Evan Akin-Smith açıklıyor.
Anybody who is an Australian citizen and is over the age of 18 is eligible to enroll and vote.
18 yaş ve üstünde her Avustralya vatandaşının seçim kütüğüne kaydolup oy verme hakkı vardır diyen Akin-Smith, kaydolmanın öneminin altını çiziyor. Seçim tarihi açıklandıktan sonra doğru adrese kaydınızı gerçekleştirmeniz için belirli bir son kayıt tarihi olacağını söylüyor. Genelde seçim tarihi açıklandıktan sonra seçmen listesine kaydolmak için bir haftanız var. Ama seçim tarihinin açıklanmasını beklemenize de gerek yok. Şu an kaydolabilirsiniz. İnternet üzerinden basit bir form. aec.gov.au adresine gidin ve cep telefonunuzdan bile bu kaydı yapabilirsiniz diyor. Formda Avustralya pasaportu, vatandaşlık belgesi veya ehliyet gibi bazı kimlik bilgileri isteniyor. İnternetten kaydolmadan önce belgeyi hazır edin. Belgenin fotoğrafına falan gerek yok. Paylaşmanız gereken belgedeki numaralardan ibaret. Kullanabileceğiniz herhangi bir kimlik belgesi yoksa veya kimliğinizi kaybettiyseniz, gerekli belgeler için oldukça önceden başvurmanız gerekiyor. Bu belgeleri çıkartmak için gereken süre yaşadığınız bölgeden bölgeye farklılık gösterebiliyor ve 4 haftaya kadar sürebiliyor. Seçim listesine kaydınızı yaptıktan sonra federal, eyalet, bölge veya yerel seçimlerde oy verebileceksiniz. Avustralya Etnik Toplumlar Konseyleri Federasyonu FECA Başkanı Muhammed El Kafaş, seçim kaydınızdaki bilgilerin güncel olduğunu emin olmanızı istiyor.
We encourage all new Australians as soon as they become eligible to vote in this federal election to...
Yeni vatandaş olan Avustralyalıların oy verme hakkını kazanır kazanmaz seçim listesine kaydolması çağrısını yapan El Kafaş, bu sayede önümüzdeki federal seçimlerde oy verebileceğinizi söylüyor. Ülkenin ve kendi geleceğiniz üzerine söz hakkı sahibi olabilmek için detaylarınızı güncel ve doğru olduğunu kontrol etmenizi istiyor. Evan Akin-Smith, komisyonun bilgilerinizin güncellenmesine yardımcı olacağını söylüyor. Önümüzdeki dönemde kimlik detaylarında değişiklik olmuş olabilecek kişilere, örneğin adres değiştirenlere, hatırlatma mesajları göndereceklerini söylüyor. Ancak ne zaman taşınırsanız veya isminizi değiştirirseniz internet üzerinden bilgilerinizi güncellemeyi unutmayın diyor. Yapmanız gereken şey aec.gov.au sitesine gidip güncelleme yapmak. Seçim listesinde olup olmadığınızı hatırlamıyorsanız aec.gov.au/check adresinden veya 13-23-26 numaralı hattı arayarak bunu öğrenebilirsiniz. İnternete erişiminiz yoksa Avustralya Seçim Komisyonu ofislerinden kağıt formlar alabilirsiniz veya 13-23-26 numaralı hattı arayıp formun evinize gönderilmesini isteyebilirsiniz. FECA'nın başkanı El Kafaş, göçmen toplumların kaydolmasını engelleyen dil ve kültürel engeller olduğunu da söylüyor. Bazı göçmenlerin oy vermenin desteklenmediği hatta engellendiği ülkelerden geldiğini söyleyen El Kafaş, bu yüzden bazı yeni vatandaşlar için oy vermenin psikolojik bir engeli aşmayı gerektirdiğini belirtiyor. İnsanların oy vermesi için gerekli kendine güveni kazanması ve oylarının değerli olduğunu ve bir engel olmadığını anlaması gerektiğini söylüyor. Bazılarının dinen oy vermenin uygun olmadığı gibi hatalı düşüncelere saplandığını belirten El Kafaş, birçok dini liderin de oy vermeyi destekleyen açıklamalar yaptığının altını çiziyor. AEC'nin web sitesinde birçok dilde oy verme koşulları ve kaydolma kuralları bulunuyor. Ayrıca telefon çeviri hizmeti de sunuluyor. Sitede ayrıca basit İngilizce ile yazılmış oy verme süreciyle ilgili kılavuz ve şemalar da var.
For people whose English is not their first language, there are great resources on the Australian Electoral Commission's website, but also we encourage a local...
İngilizce ana diliniz değilse, Avustralya Seçim Komisyonu AEC'de birçok dilde gerekli kaynaklar var diyen Akin Smith, yerel göçmen kurum ve derneklerin de toplumlarına ulaşıp ilk defa oy verecek insanların kaydolup oy vermek için gerekli kaynaklara eriştiğine emin olmalarını istiyor. İngilizcenin ikinci dili olduğu toplumların bu sürece katılmasının önemine dikkat çekiyor. Tazmanya Göçmen Kaynakları Merkezi, Migrant Resource Center Tasmania yerleşim destek görevlisi Ivy Zhu, yeni vatandaşlara seçim sürecinde yardımcı oluyor.
The first way is through our drop-in service with bicultural workers. They can just...
İki kültürü de bilen görevlilerin gelip bilgi verdiğini söyleyen Zhu, isteyenlerin merkezi ziyaret edip bilgi alabileceğini söylüyor. Oy verme süreciyle ilgili soruların en sık karşılaşılanlardan olduğunu belirten görevli, uzmanlar ve gönüllülerin oy verme hakkı, oy vermek için kaydolmak gibi soruları cevaplandırdığını söylüyor. Ayrıca internetten kaydolmayı öğrettiklerini, bunun da her şeyi kolaylaştığını belirtiyor. Göçmen Kaynakları Merkezi nasıl ve nerede seçim sürecine dahil olacağını bilmeyenler için iyi bir başlangıç noktası.
Most of them, they are new migrants with lower English ability. So our service is mostly delivered...
Kendilerine gelenlerin çoğunun İngilizce dil yeteneklerinin sınırlı olduğunu belirten görevli, bilginin iki kültürü de bilen uzmanlarca sunulduğunu, gerekirse tercüme hizmeti de verdiklerini söylüyor. Zhu, İngilizcesi sınırlı olsa da çoğu müşterinin internet üzerinden süreci yürütebildiğini söylüyor.
We also have all the information and resources available on the SoundCloud on MRC website.
Göçmen merkezinin web sitesinde çeşitli dillerde yazı ve ses dosyaları olarak gerekli bilginin olduğunu belirten görevli, insanların gereken tüm bilgiye bu şekilde ulaşabileceğini söylüyor. Peki oy vermezseniz ne olur? Oy vermemenin Avustralya'da para cezası var. Seçim komisyondan Evan Akin-Smith, oy vermenin zorunlu olduğunu hatırlatıyor. Ancak oy vermemekle ülke ve kendi geleceğiniz hakkında da söz sahibi olma fırsatını kaçırdığınızı hatırlatıyor.
We've had nearly 400,000 new Australian citizens.
Son seçim döneminden beri 400 bin yeni Avustralya vatandaşının oy vermek için kayda olduğunu belirten görevli, yeni Avustralya vatandaşı olduysanız hemen seçim sürecine dahil olup sesinizi duyurun diyor. Süreci ellerinden geldikleri kadar kolaylaştıracaklarını belirtiyor. 2022 seçimlerinde oy vermek için aec.gov.au adresinden kaydolabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, federal hükümetin önümüzdeki günlerde federal seçim tarihini açıklaması bekleniyor. Federal seçimlerin 21 Mayıs'tan önce yapılması gerekiyor. Birkaç tane daha mesaj geldi, onları okumak istiyorum. Mahmut Bey, Başbakan Scott Morrison'ın Ramazan mesajıyla ilgili bir mesaj yazmış. Ben işçi partili birisiyim ama Başbakanımız Sayın Morrison, Scott Morrison'ı bu kadar hoşgörülü bir insan olduğu için yürekten kutluyorum. Keşke Türkiye'yi yönetenler de böyle olsa demiş Mahmut Bey ve herkese iyi hafta sonları diliyorum diyor. Yoldaş Rumuzlu dinleyicimiz, diplomasız ekonomist ülkenin ekonomisini batırdı. Sokaklarda ekmek kuyrukları, ekonominin ne durumda olduğunun örneği demiş bu dinleyicimiz Türkiye'deki durum hakkında. Sayın dinleyiciler, reklamlara gideceğiz birazdan ama önce Avustralya'daki en son COVID-19 durumunu sizinle paylaşmak istiyorum. Victoria'da son 24 saatte 6 kişi COVID-19'dan dolayı hayatını kaybetti ve 310 kişi hastanede tedavi altında. New South Wales'da 2 kişi öldü. 1345 kişi hastanede. Bu uzun süredir 1000 seviyesinin üstünde New South Wales'da hastanede tedavi olanların sayısı. Tazmanya'da kimse ölmedi ama 30 kişi hastanede. Queensland'da 3 ölüm var. 403 kişi hastanede. Avustralya başkent bölgesinde 1 kişi öldü. 46 kişi hastanede ve Güney Avustralya'da 2 kişi öldü. 169 kişi hastanede COVID-19 yüzünden tedavi altında. Önümüzdeki hafta özellikle 65 yaş üstü insanları, nüfusun 4. doz aşısı yapılacak. Bunu da haber verelim. Yani birkaç gündür haber veriyor zaten ve bağışıklık sisteminde sıkıntısı olanların aşı, 4. aşısı olacak. Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Şu anda saatlerimiz Avustralya doğu kıyılarında 14.32'yi gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce bize Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS radyo uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. Şimdi Yavuz Oğan'la Türkiye Gündemi bölümünü dinliyorsunuz. Sayın dinleyiciler, yeni bir Türkiye Gündemi programında gazeteci Yavuz Oğan'la beraberiz. Yavuz Bey, önce Ukrayna-Rusya ateşkes görüşmeleri hakkında bir soru sormak istiyorum. Türkiye iki ülke arasında barış olması için en fazla çalışan ülke gibi görünüyor. Son dönemde iki ülkeden de yüksek düzeyde yetkililer Türkiye'ye geldi, görüştüler. Yavuz Bey, Kiev'de barışın yolu İstanbul'dan mı geçiyor acaba?
Rusya'nın Ukrayna'ya işgal girişimi sonrasında Türkiye batıdan farklı bir politika izledi. Biraz daha tarafsız kalmak için çaba sarf etti. Biz ne Ukrayna'dan vazgeçebiliriz ne de Rusya'dan açıklaması doğrudan en üst düzeyde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı. Sonrasında bir takım girişimler de oldu. Biliyorsunuz Dışişleri Bakanları Türkiye'de bir araya geldiler. Sonra Çavuşoğlu hem Moskova'ya hem de Lviv'e gitti. Ukraynalı Dışişleri Bakanı'yla bir araya geldi. Ve son olarak da müzakerelerin üçüncü turu Türkiye'de gerçekleştirildi. Rus ve Ukraynalı heyetler bir araya geldi. Buradan umutlu mesajlar veriliyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan artık açık açık söylüyor. Putin ve Zelenski'yi Türkiye'de bir araya getirmek istiyoruz diyor. Öncelikle Ukrayna ve Rusya'nın Dışişleri Bakanları'nın bir araya gelmesi planlanıyor. Sonrasında da Zelenski ile Putin'in bir araya gelmesi hedefleniyor. Burada tabii anlaşmaya yakın diye açıklamalar yapılıyor Ankara'dan. Ukrayna tarafında da umutlu açıklamalar var. Ancak Rusya'dan gelen açıklamalar çok o kadar umut verici değil. Bir iki noktada operasyonları sınırlandırma kararı alındı. Rusya bunu açıkladı ama Ukrayna hala o noktalarda ciddi bombardıman olduğunu da söylüyor. Uzmanlar bu süreçte, bu birkaç hafta sürecek gibi anlaşılan. Bu birkaç hafta içerisinde sahada tarafların birbirlerine üstünlük sağlamaya çalıştıklarından bahsediyorlar. Rusya için gelişmeler çok istenildiği gibi değil. Çünkü çok hızlı bir şekilde Ukrayna'da bir hükümet değişikliği planlandığı artık hemen hemen herkes tarafından kabul ediliyor. O olmadı. Ukrayna halkı Rusya ile birlikte hareket etmedi. Orada bir istihbarat eksikliği olduğu konusunda tartışmalar Rusya'nın kendi içinde devam ediyor ama operasyonlardan da vazgeçmiş değil. Rusya neyi istiyordu? İşte orada nazizme son vermek, Ukrayna'yı silahsızlandırmak, tarafsız bir konuma gelmesini sağlamak ve Rusça'yı resmi dil ilan etmek, Donbas bölgesini ve Kırım'ı da artık kendi kaderlerini belirleyecek bir hale getirmek. Kırım'ı ilhak etti, onu hiç tartışmıyor bile. Donbas bölgesini ise kendi içinde ya bir federasyon ya Rusya'ya bağlı ya da bağımsız bir devlet gibi bir çözüme kavuşturmayı planlıyor. Bu taleplerinden geri adım atmış değil. Ukrayna'nın önceliği ise öncelikle ateşkesin sağlanması, sonrasında bir güvenlik formülünün ortaya konulması. İşte orada Türkiye'nin de adı geçiyor. Bir garantör ülkeler grubu sıraladı Ukrayna İstanbul'daki toplantıda. Bu öneriyi Rus tarafına verdi. Şimdi onlar düşünüyorlar. Orada Türkiye var, İngiltere var, Amerika var, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri, Almanya var. O diğer ülkelerin bu öneriye, bu formüle nasıl baktıkları henüz netleşmiş değil. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin garantörlükle ilgili talebe olumlu yanıt verebileceğini söyledi. Birçok şey konuşuluyor. Sahada çatışmalar devam ediyor. Ankara'nın dışında da artık iki ülkeyi bir araya getirebilecek başka bir mekanizma da görünmüyor. O nedenle tamamen Türkiye'de diplomasi bu buluşmaya, İki lideri buluşturmaya ve orada ateşkes sağlamaya kilitlenmiş durumda. Olur mu olmaz mı onu biraz önümüzdeki dönemde göreceğiz ama kolay olmadığını da herkes söylüyor.
Türkiye'ye dönecek olursak hayat pahalılığına karşı hükümet KDV indirimleri dahil çeşitli önlemler almaya başladı. Bunlar ne kadar etkili ve Ramazan öncesi sofraları rahatlatabilecek düzeyde mi acaba?
Vallahi ne savaş ne başka bir şey. Türkiye'de en çok konuşulan şey hayat pahalılığı şu aralarda. İşte ciddi bir asgari ücrette artış yapılmıştı. Hemen sonrasında ilk iki ayda %20'lere varan Ocak ve Şubat'ta fiyat artışları gerçekleşti ki bu temel gıdada daha da yüksek. Mart ayında da benzer bir enflasyon beklentisi söz konusu. Yani genelde hayat pahalılığı konuşuluyor. Buna önlem olarak hükümet KDV indirimlerini yaptı, doğru. Ekonomistler KDV indirimlerinin, vergi indirimlerinin enflasyonla mücadelede kritik öneme sahip olduğunu söylüyorlar ama doğru zamanda yapılırsa, şu anda Türkiye'de fiyatlar kontrol altına alınmış değil, enflasyon kontrol altına alınmış değil. Enflasyonla mücadele konusunda bir program da uygulanmıyor. Ekonomistler öyle bir program da olmadığını söylüyorlar. Bu çerçevede fiyatlar yukarı doğru giderken KDV indirimlerinin fiyatlara yedirileceği ve bir etkisinin olmayacağı konusunda hemen hemen görüş birliği var. Hükümetse indirdiği KDV'nin fiyatlara yansıması için zabıta önlemleri alıyor. İşte kontroller arttırılıyor. Ancak bu arada başka zamlar geliyor. KDV indirimlerinin üzerinde bir takım fiyatlar ortaya çıkıyor. Böyle bir tartışma devam ediyor burada. Şimdi işin kritik tarafı enflasyonla mücadele ederken hükümetin uyguladığı politika. Cari açığı ortadan kaldıracağız, cari fazla vereceğiz. Türkiye'de dolar çok olacak, kurlar düşecek, onunla birlikte enflasyon da aşağı gelecek diye bir plan vardı. Ama Ocak ve Şubat aylarında geçen yıla göre %180 daha fazla cari açık verdi Türkiye. Geçen yıla göre daha fazla cari açık verdi. Halbuki uyguladığı programla daha az cari açık vermeyi planlıyordu. Bunun yanında kur korumalı mevduatla bankaların üzerindeki yük doğrudan hazinenin üstüne geçti. Bu parası olanların paralarının geleceğini milletin vergilerinden garanti etmek anlamına geliyor. Bu yönde de çok ciddi eleştiriler var. Ama tabii bu kurları belli bir seviyede tutuyor. Hükümet de bunu bir başarı olarak anlatıyor. Hem ihracatın arttırılması, hem üretimin arttırılması, hem istihdamın arttırılması konusunda yeni programın başarılı olduğu biçimindeki söylemin devam ettiğini görüyoruz. Ancak Türkiye'de tabii bunun yarattığı bir takım sıkıntılara da ekonomistler dikkat çekiyorlar. Enflasyon Bunların içinde bir numara. Şimdi Mart ayı enflasyonu bekleniyor. Uzmanlar %5 ile 9-9,5 arasında bir tahminde bulunuyorlar. Bu da yaklaşık 25-30 civarında bir fiyat artışı demek. Sadece 3 ayda ve TÜİK verileriyle, ki ona da güvenirlik konusunda bir takım sıkıntılar ve tartışmalar devam ediyor. Bu da dar gelirlilerin daha da fakirleşmesine neden oluyor. İşte tam bu sırada asgari ücret tartışmaları başladı. Cumhurbaşkanı Aralık ayında bu yılın asgari ücreti belirlenirken gerekirse Temmuz'da yeniden düzenleme yaparız demişti. Ancak şimdi asgari ücretle ilgili beklentiler artmışken hükümetten farklı bir yaklaşım geldi. Erdoğan Özbekistan'dan dönerken asgari ücretin yılda bir kez belirlendiğini, vakti geldiğinde yeniden belirleneceğini söyledi. Yani yıl sonunu işaret etti. Çalışma Bakanı da bizim gündemimizde asgari ücretle ilgili bir toplantı yok dedi. Bu da tabii dar gelirlileri hem üzen hem de kızdıran bir gelişme. Gerçekten fiyatlarla mücadele etmek, hele sabit gelirliyseniz, hele asgari ücretle çalışıyorsanız mümkün değil ki Türk İş'in 4 kişilik bir aile için açıkladığı açlık sınırı asgari ücretin üzerinde şu anda. Yoksulluk sınırı ise asgari ücretin hemen hemen 4 katı. Dengeler çok çalışan aleyhine değişmiş görünüyor. Hükümet tabii Temmuz ayında bir asgari ücret artışını şu anda çok göze alamıyor. Çünkü buna da işverenler açısından bir sıkıntı, bunun da işverenler açısından bir sıkıntı yaratması muhtemel. Çünkü bu sefer eğer fazla gider olursa çalışanlar açısından işsizlik ve istihdamın azalması gibi başka sorunlar da gündeme gelebilir. Bir kilitlenmişlik hali var bu konuda.
Yavuz Bey, bir de manda yoğurdu tartışması türedi. Muhalefet bunu kullanıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı iyice halktan koptu imasını yapıyor. Halktan biri olmakla övünen Erdoğan gibi bir lider için bu bayağı etkili bir eleştiri değil mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokat'ta çiftçilerle bir araya geldiğinde bu manda yoğurdu tartışması başladı. Akşamları işte bir kase manda yoğurdu, içinde hurma, kestane balı ve yulafla bir karışımı yediğini ve bunun şifa olduğunu söyledi. Sonrasında da tartışmalar başladı. İşte manda yoğurdu ne kadar, manda sütü ne kadar, hurma ne kadar. Eğer bir 4 kişilik bir aile her akşam şifa diye bunları kullanırsa, alırsa, hazırlarsa hemen hemen bir asgari ücrete denk geliyor diye hesaplamalar da yapıldı. Ve buradan da yola çıkarak Cumhurbaşkanı'nın aslında toplumun yaşadığı sıkıntılardan habersiz olduğu biçiminde eleştiriler de dile getirildi. Özellikle muhalefet tarafından. Bu eleştirileri dinledikten sonra Cumhurbaşkanı son yaptığı açıklamada Türkiye manda fakir bir ülke değil. Benim çiftçim kendi sütünü zaten yapıyor. Bakkaldan manda sütü bulmak mümkün. Evlerinde insanlar yoğurtlarını yapıyorlar. Bu bir lüks değil biçiminde bir savunmada yaptı. Ama tabii bu savunma üzerine de yine eleştiriler var. Mesela Meral Akşener, sen bir bakraçla kendi belediyenden yoğurdu alacaksın, vatandaşa marketten al diye tavsiyede bulunacaksın. Bu nasıl adalet diye sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı bu açıklamasına da tepki gösterdi. Yani muhalefetle iktidar arasındaki gerilim noktalarından biri haline geldi. Enteresan biçimde manda yoğurdu. Bu arada manda fakir değil Türkiye'de de Cumhurbaşkanı ama manda popülasyonunun çok azaldığına ilişkinde tespitler söz konusu. Onu da not olarak iletmiş olalım.
Uzun süredir sessiz olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da sesi yükselmeye başladı son dönemde. Muhalefet liderlerini hedef alıyor. Çeşitli iddiaları var. Bize onları değerlendirebilir misiniz?
Vallahi şimdi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun son dönemde yaptığı açıklamalar gerçekten çok dikkat çekici. Cumhurbaşkanı bu Ukrayna-Rusya gerilimi sonrasında NATO'ya sıcak mesajlar gönderiyor. Daha önce çok gerilimli olduğu Fransa'dan övgüyle bahsediyor mesela gayretleriyle ilgili olarak. Avrupa'dan aynı şekilde, Amerika'dan aynı şekilde. Ama Devlet Bahçeli grup toplantısında NATO'yu, hatta Amerika'nın savaşı bitirmek istemediğini söyledi. Amerika'ya çok sertti, Avrupa'ya çok sertti. NATO'yu Türkiye'nin düşmanı gibi gösterdi. Aynı söylem Süleyman Soylu'da da var ve yüksek sesle bunu sürekli tekrar etti. Cumhurbaşkanından farklı bir noktada durduğu da gözlendi. Gerekçesi tam olarak bilinmese de. İç siyasete ilişkinde Süleyman Soylu'nun çok keskin ifadeleri var. Geçmişte de aslında bir takım gizemli açıklamalar yapıp arkasını getirmediği olmuştu. Mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 500 küsür tane terörist çalıştırıyorlar demişti. Belediye çağrıda bulundu, yazılı başvuru yaptı. Teröristler varsa gelin birlikte ayıklayalım diye bunlara ilişkin arkası gelmedi tartışmanın. Onu ortaya attı ve durdu. Daha önce 10 bin dolar alan siyasetçi iddiasını ortaya atmıştı. Bu ismi savcılığa vereceğim demişti. O tartışmanın da arkası gelmedi. O da orada durdu. Şimdi ise yeni bir tartışmayı gündeme getirdi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanındaki bir büyükelçi vasıtasıyla Altılı Liderler toplantısında görüşülecek taslak metni, bu güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili, bir büyükelçiye gönderdiğini, büyükelçinin onayından sonra o metnin diğer liderlere gittiği gibi, gerçekten inanılması zor, çok acayip bir açıklamayı gündeme taşıdı. Bir ilçe toplantısında, parti toplantısında yapmıştı bu açıklamayı. Sonra bununla ilgili bir tweet attı. İddiasının arkasında durduğunu gösterdi. Arkasından bu soru sorulduğunda bu kez vatan hainliği diyerek bu meseleyi aynı şekilde tekrar etti. CHP'de ise yani bu saçma bir iddia, gerçek değil, olmadı böyle bir şey. İspatlamazsan şöylesin böylesin diye onları tam olarak ifade etmek istemiyorum. Çok ağır ifadelerle Süleyman Soylu'ya yönelik suçlamalar var. Ama polemiği devam ettirme niyetinde görünüyor Süleyman Soylu. Bir süre Sedat Peker Süleyman Soylu'ya ilişkin iddialarını, ifşaatlarını, itiraflarını gündeme getirdiğinde Süleyman Soylu kendisini izah etmiş. Sonrasında da bir suskunluk dönemine girmişti. Son dönemde Süleyman Soylu'nun yine siyasi arenada kendini gösterme gayreti ya da öne çıkma hadisesini izliyoruz hep birlikte. Bunun bir siyasi sonucu olur mu bilmiyorum ama şöyle bir gözlemi paylaşabilirim. Milliyetçi Hareket Partisi ile Süleyman Soylu söylem olarak da eleştirilen konular olarak da çok paralel yürüyorlar. Zaten bir süredir böyle gidiyor. Hatta Süleyman Soylu'nun biraz partisinden de liderinden de farklı bir söylem içinde olduğunu gözlemliyoruz. Ama bunun sonu ne olacak onu hep birlikte göreceğiz, izleyeceğiz.
SBS Türkçeylesiniz. Sayın dinleyiciler, kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman web sitemiz sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Radyo uygulamasından dinleyebileceğinizi tekrar hatırlatmak istiyorum. Programa başlarken Nisan ayının Avustralya'da sonbaharın ikinci ayı olduğunu söylemiştim. Bugün 1 Nisan ve sonbaharın ikinci ayına girdik. Mayıs'ta sonbahar ve Haziran'da da kışa gireceğiz. Avustralya'da meteoroloji kurumunun verilerine göre La Nina yüzünden, El Nino'nun tersi gibi bir iklim sistemi, La Nina yüzünden yağışlı geçeceği söyleniyor. Nisan ve Haziran'ın, hatta Nisan ve Mayıs'ın ve hatta Haziran aylarının Mart kadar yağışlı geçebileceği söyleniyor. Dün ve bugün, yani son bu hafta Sydney'den çok sayıda insan geldi Melbourne'deki ofisimize SBS'ten ve hepsi Melbourne'un genelde kapalı olan havasının ne kadar iyi olduğunu söylediler. Bu da bizi biraz şaşırttı Melbourne'lular olarak. En azından Sydney'nin ne kadar havasının ne kadar yağmurlu olduğunu göstermek açısından bir işaretti. Sydney'den gelenlerin Melbourne havasına olan tepkisi genelde tam tersi oluyor. Melbourne havasından şikayet edilir. Son dönemde Sydney'in havası oldukça kötü. Hatta Sydney'in Mart ayı için yeni bir veri açıklandı. Gelmiş geçmiş en yağışlı Mart ayı olduğu söyleniyor Sydney için. Ve dediğim gibi önümüzdeki birkaç ayda kış ayının ilk kış aylarının başına kadar Avustralya'nın kuzeyinde ve doğusunda yağışların devam etmesi bekleniyor. Şimdi birkaç mesajınıza dönmek istiyorum. Ukrayna Başkanı Zelenski'nin eşiyle temasa geçip dün 150 yetim kişiyi, haftaya da 200 savaş mağduru çocuğu Antalya'ya getirecek olan Türkiye'nin First Lady'si Emine Erdoğan, Türkiye'de yılın annesi seçilip 2023 seçimlerinden sonra Başkan Erdoğan'ın fiili baş yardımcılığına getirilmelidir demiş Yenişehirli Rumuzlu dinleyicimiz. Mustafa Bey de yine Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında bir mesajı var. Türkiye'de halk sarayda yaşayan bir cumhurbaşkanı istemiyor. Bütün politikacıların aldıkları maaşı halk ödüyor. Giydikleri ayakkabı üstündeki ceketin parasını halk ödüyor. Kendilerini yöneten cumhurbaşkanının halktan biri olmasını istiyor. Rüşvet, yolsuzluk ve beşli çeteyi istemiyor. Her gün yatmadan önce manda yoğurdu ve Medine hurması yenmesini istemiyor. Ülkeyi düzeltmek için çok zaman gerekecek demiş Mustafa Bey. Fatoş Hanım da yarın başlayacak Ramazan ayı hakkında bir mesajı var. Ne güzel kafir denen Hristiyan aleminin Müslüman alemine kutlama yapması ve özgürce ibadetlerini yapması için maddi ve manevi destek olması ne büyük erdem. Fakat İslam aleminde yaşayan ve Alevilerin kendi ibadet anlayışına göre özgürce ibadet etmelerine izin verilmediği gibi cemevlerine maddi olarak da büyük zulüm yapılıyor. Üstelik bunu... Bugünkü Müslüman iktidar bunu yapıyor. Oysa Ramazan orucu tutan din kardeşlerime şunu hatırlatmak isterim. Gerçek olan şu ki ülkede hiçbir vakit Aleviler sizin kadar özgürce dinini yaşayamadı ve bugün olmuş hala da daha çok baskılanıyorlar. Sadece hatırlatma yapmak istedim ve buradan İslam aleminin Ramazan ayını kutluyorum ve oruç tutmadı diye olay çıkarmamalarını temenni ediyorum demiş Fatoş Hanım. Sayın dinleyiciler, şimdi kısa bir spor bölümümüz var. Spor gelişmelerini dinliyorsunuz. Victoria Premier Ligi'ndeki toplum takımımız Anadoluspor yani Hume City bu hafta deplasmanda Melbourne Knights'la karşılaşıyor. Maç bu akşam 19.30'da. Sezona kötü başlayan Anadoluspor ilk galibiyetinin peşinde. Victoria Eyalet Kuzeybatı 1. Ligi'ndeki Hilal Spor yani Whittlesea United yarın saat 18'de deplasmanda Altoona City ile karşılaşacak. Eyalet Kuzeybatı 2. Ligi'ndeki Albion Türk Gücü yani Albion Rovers'ın maçı bu akşam 8'de evinde Western Suburbs ile. Aynı ligdeki Çağrı Spor Hume United'ın maçı ise yarın 19.15'te Westgate ile. Avustralya A Ligi'nde yarın Wellington, Melbourne City, Western United, Central Coast, Sydney FC, Western Sydney ve Adelaide United, Melbourne Victory maçları var. Pazar günü de MacArthur Perth ve Brisbane Newcastle maçları var. Sıralamada Melbourne City 40 puanla lider ve 2 maç eksiğiyle Western United 37 puanla ikinci sırada. Türkiye Süper Ligi'nde ise maçlar şöyle. Giresun Sivas, Altay Antalya, Kayseri Fenerbahçe, Galatasaray, Fatih Karagümrük, Kasımpaşa Gaziantep, Konya Göztepe, Alanya Rize, Başakşehir Yeni Malatya ve Hatay Spor Adana Demirspor. Haftanın derbisi Trabzon'la Beşiktaş arasında. Avustralya Doğu Kıyıları saatiyle pazartesi sabah 3.30'da başlıyor. Sıralamada Trabzonspor'un açık ara liderliği devam ediyor. Konya 2. ve Fenerbahçe 3. sırada. Beşiktaş 8 ve Galatasaray da 15. sırada şu anda. Sayın dinleyiciler, programımızın sonuna yaklaştık. Bir sonraki yayınımız pazartesi saat 14'te başlayacak. Yarın yani 2 Nisan Ramazan ayının ilk günü, ayrıca Otizm Farkındalık Günü. Dün yayınladığımız iki söyleşi de sosyal destek görevlisi Selim Pullu ile otizm hakkında Türk Cumhuriyeti Sydney Konsolosluğu İdari ve Sosyal İşler Ateşesi Bilal Aksoy ile de Ramazan ayı boyunca Avustralya'daki camilerdeki etkinlikler hakkında konuşmuştuk. Bu röportajlara sbs.com.au/Turkish internet hesabımızdan, SBS Turkish Facebook hesabımızdan ve SBS Radyo uygulamasına ulaşabileceğinizi hatırlatmak isteriz. SBS Türkçe'de görevli bizler hepinize sağlık ve mutluluk dolu güzel bir hafta sonu diliyoruz.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.